Ayrım 5, Kin, Robert Ludlum, sayfa 55. Üçüncü kısım, 30 Aralık 1939. Şampoluç, Zürih Şampoluç'tur, Zürih nehirdir. Bu sözler birer çığlık halinde acısına karışıyordu. Kafasında silahlar patlıyor, dumanlar yükseliyor, kıpkırmızı kanlar akıyordu. O korkunç cinayetlerin ıstırabını içinden çıkaramıyor, kulaklarında hala o dehşet dolu feryatlar yankılanıyordu. Bunlar olmuştu. Güçlü erkeklerin, titreyen çocukların, eş ve annelerin idam edildiğini gözleriyle görmüştü. Vittorio başını çevirerek yüzünü ilkel yatağın kaba kumaşına gömdü. Yaşlar yanaklarından süzülüyordu. Bu soğuk sert toprak değil, kumaştı. Demek kendisini başka yere taşımışlardı. Son hatırladığı başının büyük bir güçle yere bastırılmasıydı. Bir şey yapamadığı için çılgınlar gibi debelenmeye çalışırken yüzünü toprağa bastırmışlardı. Dudakları sıcak kan ve soğuk toprakla dolmuştu. Şampoluk, aman tanrım, bütün bunlar oldu. Fontini Cristi'ler Campo di Fiori'nin beyaz ışıkları altında öldürülmüşlerdi. Biri dışında bütün Fontini Cristi'ler öldürülmüştü. Geriye kalan tek kişi de Roma'dan hesap soracaktı. Son Fontini Cristi Mussolini'nin yüzündeki etleri dilim dilim kesecek ve gözlerini en sona saklayacaktı. Bıçağını bu pis gözlere ağır ağır sokarak çevirirdi. Vittorio, Vittorio. Adını hem duydu hem de duymadı. Bu bir fısıltı, delaşlı bir fısıltıydı. Fısıltılar da acı düşlerden başka bir şey değildi. Vittorio! Yine kolunda o ağırlığı hissetti. Ses karanlıkta yukarıda bir yerden gelmişti. Ahırlara bakan Guido Barzini'nin yüzü kendisinden biraz uzaktaydı. Adamın hüzün dolu gözleri hafif ışıkla parlıyordu. Güçlükle Barzini diyebildi. ''Beni bağışlayın, başka bir şey yapabilmeme imkan yoktu. Diğerleriyle birlikte siz de ölecektiniz.'' ''Evet, biliyorum, idam edilecektim. Fakat neden? Tanrı aşkına neden?'' ''Almanlar, şu anda tüm bildiğimiz bundan ibaret. Almanlar Fontini Cristi'lerin ölmesini istediler. Sizin öldürülmenizi de istiyorlar. Bütün limanlar, havaalanları ve Kuzey İtalya yolları kapatıldı.'' ''Roma buna izin verdi demek.'' Vittorio hala ağzındaki kanı tadabiliyor, çenesindeki acıyı duyuyordu. Barzini hafif sesle ''Roma gizleniyor'' diye mırıldandı. ''Sadece birkaç kişi konuşuyor.'' ''Ne diyorlar?'' ''Almanların istediklerini söylüyorlar. Vatan haini olan Fontini Cristi'leri kendi adamlarının öldürdüğünü iddia ediyorlar. Aile Fransızlara yardım ediyor. Sınırdan silah ve para yolluyormuş.'' ''Saçma.'' ''Roma saçmalıyor zaten. Oraya korkaklar dolmuş, muhbiri bulmuşlar. Kendisi Piazza del Duomo'da ayaklarından asıldı. Vücudu kurşun deliği içinde ve dilini de alnına çakmışlar. Bir partizan cesedin altına şöyle bir yazı bırakmış. Bu domuz İtalya'yı ele verdi. Kanı kutsallaşan Fontini Cristi'lerin yaralarından akıyor.'' Vittorio başını çevirdi. O olaylar gözlerinin önünden gitmiyordu. Beyaz ışıkta beyaz dumanlar, vurulup öldüğü an havada kalmış gibi duran insanlar, binlerce kan damlası, çocukların acımasızca öldürülmesi. Vittorio Fontini Cristi, Şampoluk diye fısıldadı. Affedersiniz, anlayamadım. Babam öleceği sırada, kurşunlar vücudunu delerken bu adı haykırdı. Şampoluk, orada bir şey olması gerek. ''Ne demek istiyorsunuz?'' ''Bilmiyorum. Şampoluk Alplerde dağların arasındadır. Zürih Şampoluk'tur, Zürih nehirdir.'' dedi babam. Öleceği sırada bunları bağırdı. ''Fakat Şampoluk'ta nehir yok.'' ''Size yardım edebilmem imkansız.'' Doğrulup oturan Barzini'nin endişesi soru soran gözlerinden ve ovuşturduğu kocaman ellerinden belli oluyordu. ''Bunu düşünecek zaman da yok zaten. Bu ara yok.'' Vittorio ilkel yatağın yanında oturan iri yarı yaşlı adama baktı. Tahtadan yapılmış bir odadaydılar. 3-4 metre ilerideki kapı yarı aralıktı ama odanın penceresi yoktu. İçeride sıra sıra yataklar vardı. Burası işçilerin kaldığı bir barakaydı. Neredeyiz? Maggiore Gölü'nün karşı tarafında, Bovero'nun güneyinde bir keçi çiftliğindeyiz. Buraya nasıl geldik? Çılgınca bir yolculuk oldu bu. Nehrin kıyısındaki adamlar bizi buraya getirdiler. Campo di Fiori'nin batısındaki yoldan bizi alıp hızla giden bir arabaya bindirdiler. Roma'dan gelen partizan ilaçları biliyor. Size bir iğne yaptı o adam.
Yani beni tepeden batı yoluna kadar sen mi taşıdın?
Evet.
Bir bilden uzun bir yol.
Belki iri yarı olmakla birlikte ağır değilsiniz.
Bart yine ayağa kalktı.
Hayatımı kurtardın.
Victoria ellerini kaba battaniyeye koyarak duvara arkasını dayayıp oturdu.
İntikam insanın kendi ölümüyle sağlanmaz.
Anlıyorum.
İkimiz de yola çıkmalıyız. Siz İtalya'dan gitmelisiniz. Ben de Campo di Fiori'ye dönmeliyim.
Geri mi gideceksin?
En yararlı olabileceğim yer orası. En fazla zararı böylece verebilirim.
Fontini Cristi bir an Barzini'ye baktı. İnsanın hayalinden bile geçmeyen şeyler çabucak gerçek halini alabiliyordu. İnsanlar vahşilere aynı şekilde vahşetle karşılık vermesini hemen öğreniyorlardı. Böyle davranmak ne kadar gerekliydi. Ama bunları düşünmenin zamanı değildi. Barzini haklıydı. Daha sonra düşünmeye vakit bulabilecekti.
Ülkeden çıkmamı sağlayacak bir yol var mı? Bütün Kuzey İtalya yollarının tutulduğunu söyledin.
Bütün belirli yolları tuttular. Almanların emrindeki Roma sizi arıyor. Fakat başka yollar var. İngilizlerin size yardım edeceklerini söylediler.
İngilizler mi?
Evet, partizanlar bütün gece radyolarıyla onları dinlediler.
İngilizler mi? Anlayamıyorum.
Taşıt frenleri pek tutmayan eski bir kamyondu fakat bozuk yollara dayanacak kadar da sağlamdı. Bu kamyonun motosikletler veya resmi arabalarla başa çıkmasına imkan yoktu tabii. Ancak çiftliklerle dolu bölgede bir yerden diğerine gitmek için çok uygundu. Üstü açık kamyon canlı hayvanları taşıyan diğerlerinin bir eşiydi. Vittorio da bu kamyonun şoförü gibi bir çiftçiye özgü, üstü tezek ve ter lekesi içinde kalmış pis bir kılığa bürünmüştü. Ona köşeleri kıvrılmış, kirlenmiş bir de kimlik vermişlerdi. Buna göre kendisi İtalyan ordusunda basit bir er olan Aldo Ravenna'ydı. Bundan da onun eğitiminin pek az olduğu anlaşılabilirdi. Polislerle karşılaşacak olursa kaba bir tavırla basit birkaç laf edecek ve belki de düşmanca bir tavır takınacaktı. Şafaktan biri yol alıyorlardı. Torino'nun güneybatısına girmiş ve oradan da güneydoğuda kalan Alba'ya doğru dönmüşlerdi. Ciddi bir engel çıkmazsa gece Alba'ya erişeceklerdi. Alba'nın ana alanı olan San Giorno'da İngilizlerle temasa geçeceklerdi. MI6 iki ajan yollamıştı. Fontini Cristi Genova'dan San Remo'ya kadar sahili koruyan devriyelerin arasından geçirip kıyıya indirmek de ajanların göreviydi. Vittorio'ya Almanlardan emir alan İtalyan askerlerinin çok başarılı oldukları da söylenmişti. Genova'nın körfezinde kalan bu bölgenin kaçmak için en uygun yer olduğu kabul edilmekteydi. Yıllardır Korsikalı kaçaklar o yolu izliyorlardı. Unio Carso örgütü buradaki kumsalları ve denize bakan kayaları kontrolü altında tutuyordu. Bu sahile Avrupa'nın zayıf yeri diyor ve her santimini de biliyorlardı. İngilizler de en fazla para verenler hesabına çalışan Korsikalıları tutmuşlardı. Unio Corso Londra'ya yardım edecek ve Fontini Cristi'yi devriyelerin arasından geçirip Korsika sahilindeki Rolianoia'nın güneyine götürecekti. Daha önceden ayarlanacak bir randevu sayesinde İngiliz donanmasından bir denizaltı orada suyun yüzüne çıkıp Fontini Cristi'yi alacaktı. Vittorio'ya bu bilgiyi ilkel oyunlar oynayan çocuklar gözüyle bakıp aşağı gördüğü o üstü başı perişan çılgınlar vermişlerdi. Babasıyla işbirliği yapan bu üstü başı dökülen deli gözlü budalalar sayesinde hayatı kurtulmuştu.
Peki neden İngilizler bu işe karışıyorlardı? Bunu neden yapıyorlardı? Ömrü boyunca aldırmadığı ve sadece emir verdiği adamlar neden kendisine yardım etmekteydiler? Adamların düşmanı olmamakla birlikte dostları da değildi kuşkusuz.
Vittorio Fontini Cristi'yi bu sorular korkutuyordu. O bembeyaz ışıkta korkunç bir karabasan görmüştü. Kendisini kurtarmalarının nedenini düşünecek halde olmadığı gibi yaşamayı da pek istemiyordu. Alba'ya 8 mil yolları kalmıştı ve Torino'dan gelen büyük şoseye paralel toprak yoldaydılar. Partizan şoför yorulmuş ve parlak güneşte bütün gün kamyon sürmekten gözleri kanlanmıştı.
Zaman zaman benzin almak dışında adam yerinden hiç ayrılmamıştı. Zaman çok önemliydi.
Kamyonu biraz da ben süreyim.
Oraya yaklaştık sinyor. Siz bu yolu bilmiyorsunuz ama ben bilirim. Albaya Canelli şosesinden, yani doğudan gireceğiz. Belediye sınırlarında askerler olabilir. Ne söylemeniz gerektiğini hatırlayın.
Elden geldiği kadar az konuşmam gerekiyor sanırım.
Kamyon Via Canelli'de trafiğe karıştı ve diğer araçlar gibi orta hızla yoluna devam etti. Şoförün tahmin ettiği gibi belediye sınırında iki asker vardı. Belli olmayan bir neden yüzünden kamyona durması işaret edildi. Yolun yanına çekilerek beklediler. Bir çavuş şoförün camına yaklaştı ve bir erde Fontini Cristi'nin yanında durdu.
''Çavuş, nereden geliyorsunuz?'' diye sordu.
Partizan sakindi. ''Baveno'nun güneyinde bir çiftlikten.''
''Bu kadar az hayvan için pek uzun yoldan gelmişsiniz. Arkada sadece 5 keçi var.''
Onlar cins hayvanlardır. Göründüklerinden daha değerli keçiler. Tekelerin değeri 10.000, dişilerin değeri de 8.000 lira.
Çavuş kaşlarını kaldırdı. Konuşurken de gülümsemiyordu.
Böyle değerli şeylere sahip olacak birine benzemiyorsun köylü. Kimliğini ver.
Partizan arka cebine uzanıp eskimiş bir cüzdan çıkardı. Devletin vermiş olduğu kartı çıkararak askere uzattı.
Bunda Varolalı olduğun yazılı.
''Varolluluyum ama Baveno'da çalışıyorum.''
Asker soğuk bir tavırla ''Baveno'nun güneyinde'' diye düzeltti. Victoria'ya baktı. ''Sen kimliğini ver.''
Fontini Cristi elini ceketinin içine sokup tabancasının kabzasına dokunmadan kartı çıkardı, şoföre verdi. O da çavuşa uzattı.
''Afrika'da bulundun mu?''
Victoria kaba kaba ''Evet çavuş'' dedi.
''Hangi birliktendin?''
Fontini Cristi ses çıkarmadı, cevap bulamamıştı. Bir radyo haberinden bir sayı veya isim hatırlamaya çalıştı.
7. birlik.
Anlıyorum. Çavuş kartı geri verince Victoria rahat bir nefes aldı. Ama bu rahatlığı pek kısa ömürlü oldu.
Asker bir anda kapıyı açtı. Haydi inin, ikiniz de inin.
Victoria şoföre baktı. Partizanın gözleri ona söylenilenleri yapmasını ima ediyordu. Ama dikkatli ol ve gerekirse harekete geç diyordu bu gözler. Kamyondan çıkınca çavuş onlara bir telefon direğinin yanındaki karakol binasına gitmelerini emretti. Kutudan çıkan bir telefon hattı bu küçük karakolun tavanına takılıydı. Aralık kapı da pek dardı.
Partizan haykırdı. ''Bizi durdurmaya hiç hakkınız yok. Kanunsuz bir şey yapmadık. İnsanın hayatını kazanması suç sayılmaz.''
''Yanlış bilgi vermek suç sayılır köylü.''
''Yanlış bilgi vermedik. Baveno'da çalışan çiftçileriz. Tanrı şahidim midir ki doğru söylüyorum?''
Asker alaylı alaylı konuştu. ''Dikkatli ol. Suçuna Tanrı'nın önünde yalan söylemeyi de eklemeyelim. Haydi içeri.''
İçerisi yoldan gözüktüğünden daha da küçüktü. Dördü içeriye ancak sığdılar. Partizanın gözleri bu durumun kendi lehlerine olduğunu söylüyordu. Çavuş üstlerini ara diye emretti. Er silahını kabzası yukarıya gelecek şekilde duvara dayadı. Partizan hiç beklenmedik bir şey yaptı. Ellerini göğsüne kavuşturdu. Kafa tutmaktaydı. Ama adamın silahı yoktu. Bunu özellikle söylemişti Fontini Cristi'ye. Gerekenden çok yüksek bir sesle ''Hırsızlık edeceksiniz'' diye bağırdı. Sesi tahta barakada yankılandı. ''Askerler çalarlar.''
''Senin liretlerinle ilgilenmiyoruz köylü. Yolda seninkinden çok daha güzel taşıtlar var. Ellerini ceketinin önünden çek.''
''Roma'da bile neden gösteriliyor? Il Duce'nin kendisi de işçilere böyle davranılması gerektiği söylüyor. Ben faşist askerlerle geçit törenlerine katılıyorum. Arkadaşım Afrika'da savaşmış.''
Victoria ne yapmaya çalışıyor diye düşündü. ''Neden böyle davranıyor? Bu yüzden askerleri kızdıracak.''
''Sabrımı taşırıyorsun domuz. Maggiore'den bir adamı arıyoruz. Bütün devriyeler onu arıyorlar. Kamyonun plakası Maggiore bölgesinden olduğu için seni durdurduk. Uzat kollarını.''
''Baveno Maggiore değil. Biz Baveno'dan geliyoruz.''
Çavuş Victoria'ya baktı.
''Afrika'dan gelen hiçbir asker 7. birlikten olduğunu açıklamaz. O birlik rezil olduydu.''
Çavuş sözünü bitirirken partizan aykırdı.
''Haydi sinyor, siz öbürünün icabına bakın.''
Şoför birden elini kaldırarak tabancasını midesine çevirmiş duran çavuşun koluna yapıştı. Bu ani hareket ve birden aykırması beklenmedik bir sonuç verdi. Victoria'nın durumuna bakacak vakti yoktu. Sadece yanındaki adamın ne yaptığını bildiğini umuyordu.
Asker tüfeğini kapacağı sırada Fontini Cristo olanca gücüyle bir omuz atıp onu duvara yapıştırdı. Sonra askerin kafasını yakalayarak sert tahta duvara devamlı vurmaya koyuldu. Askerin kepi düştü ve başı bir anda kan içinde kaldı, sonra yere yığıldı. Vittorio döndü. Çavuşu küçük karakolun bir köşesine sıkıştırmış olan partizan onun tabancasıyla odama durmadan vuruyordu. Çavuşun yüzü darmadağın olmuştu. Paralanmış deriler ve akan kan insanın midesini bulandırıyordu. Çavuş da yere yığılınca partizan çabuk dedi. Kamyonu hemen buraya, kapıya getirip yolla karakolun arasına sokun. Motoru da çalıştırın. Son 30 saniyedeki olayların sertliği ve kararlılığı karşısında şaşıran Vittorio, kapıdan çıkmak için döndüğü sırada partizan seslendi. "Sinyor, tabancanızı verin lütfen. Bu askeri silahların gök gürültüsü gibi sesi vardır." Fontini Cristo bir an duraksadıktan sonra tabancayı verdi. Partizan da duvardaki manyetolu telefonu uzanarak bir hamlede koparıp yerinden çıkardı. Vittorio kamyonu karakolun kapısına getirdiği sırada partizan çıkıp şoför yerine yaklaştı. "Motoru sonuna kadar çalıştırın. Olabildiğince gürültü etmelisiniz." Fontini Cristo denileni yaparken adam elinde Vittorio'nun silahıyla barakaya koştu. Derin ve sert iki patlama trafiğin gürültüsüyle işleyen motorun umurtusuna karıştı. Dehşet ve korkuya kapılmış olan Vittorio, aynı zamanda nedenini açıklayamadığı bir hüzün de duydu. Anlayamadığı bir şiddet dünyasına girmişti. Partizan barakadan çıkarak dar kapıyı arkasından çekip kapattı. Kamyona atlayıp Vittorio'ya başını sallayarak işaret verdi. Fontini Cristo de trafiğe karıştı. Partizan silahı uzatınca Vittorio tedirgin bir tavırla "Teşekkür ederim" diye mırıldanarak silahı cebine soktu. "Onları öldürdünüz mü?"
"Tabii, siz İngiltere'ye gideceksiniz sinyor. Ben İtalya'da kalacağım ve tanınabilirim."
Vittorio endişeli bir sesle konuştu.
"Anlıyorum. Saygısızlık etmek istemiyorum Signor Fontini Cristo ama anladığınızı da sanmıyorum. Campo di Fiori'de oturanlar için bu yeni bir şey. Fakat biz yıllardır faşistlerle savaşıyoruz."
5. ayrımın sonu. Sayfa 64.